Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Mart 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Seher Küçük'ün kaleme aldığı Alemlerin Rabbi ile yapılan görüşme 2 başlıklı yazıyı paylaşacağız. Namaz kulun alemlerin Rabbi ile yapmış olduğu hasbihal ve duadır. Allah dostları bu hasbihal ve duayı uzun uzun yaparlardı. Basralı Muaze Adeviye her gün 600 rekat namaz kılardı. Geceleri sabaha kadar namaz kılar, uyku bastırıp üzerine bir ağırlık çökünce açılmak için bir miktar gezinir ve kendi kendine şöyle seslenirdi. Ey nefis! İşte uyku! Önünde hazır bekliyor. Eğer onu tercih edip uyursan, bil ki kabirde zaten uykuya dalacaksın. Ancak bu uyku ya bir hasret ve nedamet uykusu ya da rahmete mazhar olmanın getirdiği sürur uykusu olacaktır. Ebu Muhammed el-Ceriri bir gün Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini ziyarete gitmişti. Vardığında namaza durmuş olduğunu görünce beklemeye başladı. Cüneyd-i Bağdadi uzun bir süre sonra selam verince Ebu Muhammed kendisine ''Artık yaşlandın, bedenin eskisi kadar güçlü değil, namaz kılarken kendini bu kadar zorlamasan'' dedi. Cüneyd-i Bağdadi ''Biz bu yolla Allah'ı bulduk, bu yolda gevşek davranmak bize yakışmaz, nefse ne yüklersen onu taşır, namaz Allah'la kul arasındaki irtibatı sağlar. Secde Allah'a yaklaştırır. Her kim Allah'a yaklaştıran yolu terk ederse, her an ondan uzaklaştıran yola girebilir, dedi. Ka'b el-Ahbar rahmetullahi aleyh, eğer herhangi biriniz iki rekatlık namazın sevabını müşahhas olarak görebilse, onun sıra dağlardan daha ulu olduğunu anlardı. Farz namazın sevabı ise hakkında söylenebilecek her sözden daha büyüktür, derdi. Nadr bin İsmail'in naklettiğine göre, Abdurrahman bin Esved günde 700 rekat namaz kılardı. Buna rağmen, ailesinde en az amel eden biri olarak bilinirdi. Kendisi bir deri bir kemik kalmıştı. Esved ailesi, cennet ehli diye adlandırılırdı. Namazı ve cemaati kaçırmak şöyle dursun, ondan bir an geri kalıp geç kalmak dahi kendilerini cezalandırmak için yeterli sebepti. Meymun bin Mihran anlatıyor. Ömer bin Abdülaziz bir gün saçlarını yağlayıp taramakla meşgul olurken cemaati kaçırdı ve öğle namazını tek başına kılmak zorunda kaldı. Bu, onun babasına şikayet edilmesi için yeterli bir suç kabul edilerek durumu Mısır valisi olan babası Abdülaziz'e bildirildi. Abdülaziz bunu duyunca derhal adam gönderdi. Gönderilen şahıs Ömer'in saçlarını kökten keserek cemaate geç kalmasına sebep olan engeli kaldırdı. Allah dostları namazda okumuş oldukları sure ve tesbihlere vukufiyetlerinden dolayı dünya ile irtibatları kesilirdi. Amr bin Utbe'nin azatlı kölesi der ki, bir gün sıcak bir saatte uyandık. Amr bin Utbe'yi aradık. Onu bir dağda secde halinde gördük. Bir bulut da onu gölgeliyordu. Beraber gazvelere çıkardık. Çok namaz kıldığı için onu bekleyemezdik. Bir gece o namaz kılarken aslan sesi işittik. Hepimiz kaçtık. O namazı terk etmedi. Ona, ''Aslandan korkmuyor musun?'' dediğimizde, ''Ben Allah'tan başkasından korkmaktan haya ederim.'' dedi. Sabit Ez-Zahid naklediyor. ''İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi izledim. Sabah namazından sonra ilim meclisine oturur, ikindiye kadar bu hal üzere devam ederdi. İkindiden sonra akşama, akşamdan yatsıya kadar da vaktin namazını kıldıktan sonra hemen ilim dağıttığı yere gelir, ders vermeye devam ederdi. Kendi kendime, imam ne zaman ibadet edecek diyordum. Onu geceleyin de takip etmeye karar verdim. Yatsıyı kıldıktan sonra evine girdi. İnsanların uykuya daldığı, ortalığın iyice sakinleştiği bir sırada mescide geldi. Namaza durdu. Gece boyunca hep namaz kılıyordu. İnsanların yavaş yavaş kalkmaya başladığı saatlerde eve döndü. Sonra yine her zamanki vakitte evinden çıktı. Cemaatle beraber sabah namazını kıldı, yine ilim halkasına geldi. Bütün gününü ilimle geçirdi. Peygamberimiz ve ashabı Zatürrika gazvesine çıkmışlardı. Bir yerde mola verildi ve Peygamberimiz Abbad bin Bişr ile Ammar bin Yasir radıyallahu anhumayı bir geçidin gerisine nöbetçi tayin etti. Bu iki zat geçidin ağzına gelince Ammar yattı. Abbad ise namaz kılmaya başladı. Onları izleyen bir müşrik gecenin karanlığında bir karartı görerek ok attı. Ok Abbad'a isabet etti. Abbad oku eliyle çıkarıp namaz kılmaya devam etti. Müşrik onun namaz kılmaya devam ettiğini görünce ok isabet etmedi düşüncesiyle bir tane daha attı. Derken üçüncü kez tekrar attı. Çünkü Abbad namaz kılmaya devam ediyordu. Bir müddet sonra selam verip arkadaşını uyandırdı. Müşrik onların iki kişi olduğunu görünce kaçtı. Ammar arkadaşından akan kanları görünce ''Subhanallah, sana ilk oku atınca beni niye uyandırmadın?'' diye sordu. Abbad radıyallahu anh ''Öyle bir sure okuyordum ki kesmek istemedim.'' diye cevap verdi. Allah dostları namazla yapılan muhabbeti dünya üzerinde her şeyden ve herkesten daha önemli görür, bütün zamanlarını namaza verirlerdi. Seriye Sakati rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Cuma ve cemaatle namaz olmasaydı, kapıyı üzerime sıvar, sürekli namaz kılardım. Cemaatle beraber kılmak için dışarı çıktığımda, cemaatin bana teveccüh edeceğini hatırlayıp şöyle dua ediyorum. Allah'ım, onlara ibadet sevgisini nasip et, onun lezzetini alsınlar. Ala bin Salim anlatır. Amr bin Kays'la beraber 4 ay kalan birisi onu şöyle anlattı. Ondan ayrılana kadar gece ve gündüz yattığını hiç görmedim. 2 tane ekmeği olurdu. Üzerine biraz yağ sürer, birisiyle sahur, diğeriyle iftar ederdi. Sabah olunca bize Kur'an öğretirdi. Öğlen namazı gelince ikindiye kadar namaz kılardı. Sonra tekrar akşama kadar bize Kur'an öğretirdi. Akşam namazını kılar ve geceyi tamamen kıyamla geçirirdi. Huleydi Asri rahmetullahi aleyh, mahallesinin camisinde sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğana kadar Yüce Allah'ı zikreder, sonra evine dönerdi. Evine döndükten sonra ailesiyle birlikte yemeğini yedikten sonra kalkıp odasına gider ve kapısını kapatırdı. Odaya girince, ''Rabbimin melekleri merhaba, Allah'a yemin olsun ki bugün benimle ilgili olarak sizleri sadece hayırlara şahit kılacağım.'' der ve gözleri dayanamayıp kapanıncaya kadar bu şekilde ibadet ve zikre devam ederdi. Beşir der ki, ''Rebi'nin yanında geceledim.'' Namaza kalktı. Kıyamda, kıraatte, ''Yoksa kötülük işleyenler, ölümlerinde ve hayatlarında kendilerini iman edip salih ameller işleyen kimselerle bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar.'' ayetine gelince ağlamaya başladı. Öyle ki başka bir ayete geçemedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh gece karanlığı bastığı zaman namaz kılmaya başladı. Namazdan yorulunca diliyle Allah'ı zikretmeye başlardı. Dili zikirden yorulduğu zaman kendisine ''Dinlendin, artık namaza kalk'' der ve namaza devam ederdi. Böylece gecesini hep namaz, zikir ve tefekkürle geçirirdi. Zira namaz, alemlerin Rabbi ile yapılan özel, baş başa ve ruh be ruh görüşmeydi. Günde 5 kez okunan ezanlarsa bu görüşme için yapılan davetlerdi. Değerli dinleyenlerimiz, Seher Köçük'ün kaleme aldığı Alemlerin Rabbi ile Yapılan Görüşme 2 başlıklı yazıyı sunduk ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Ayşegül Balta imzalı "Bu Mülkün Sahibini Tanıyor Musunuz?" başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Bugün su ve toprak her zamanki sükunetinde miydi? Yoksa suyun şırıltısından, toprağın sessizliğinden daha farklı bir şey mi beklenmeliydi? Bunu bilmek için gören göz, işiten kulak olmak gerek. Öyleyse cevap, durup dinleyene, bakıp da görene aşikar olsun. Genç adam kalabalığın, trafiğin, makinelerin gürültüsünden usanmış bir halde yürüyordu. Biraz nefes almaya ihtiyacım var diye geçirdi içinden. Sükunet arıyordu. Uzun zamandır gitmediği göl kıyısı geldi aklına. "Şimdi tam zamanı," dedi ve adımlarını hızlandırdı. Bir süre yürüdükten sonra mekana vardı. Derin bir nefes aldı. Kalabalıkların sesi silinip gitmişti. Kuş cıvıltıları, ağaçların hışırtısı ve su sesi onu rahatlattı. Huzur ve sükunetin resmini çiz deseler, burayı resmederdi muhakkak. Yürüdü, gölün kıyısına indi ve biraz sonra olacaklardan habersiz bir şekilde yüzüstü yere uzandı. Eline bir çubuk alıp suya dokunmaya başladı. Her dokunuşta halkalar oluşuyor, sonra gözden kayboluyorlardı. Bu oyun öyle hoşuna gitti ki bir süre daha devam etti. Sonra genç adam da büyüyüp giden halkaların içinde kaybolup gitti. An çatırdadı. Zaman sebep hükmünü yitirdi. Sıradanlık yerini farkındalığa bıraktı. Lisanı hal dile geldi. "Hey delikanlı, delikanlı!" Genç adam bir anda irkilip etrafına bakındı. "Etrafına bakınıp durma öyle. Ben buradayım, yanı başında." Genç adam şaşkınlık içinde, "Bu imkansız, suyun konuştuğu nerede görülmüş?" dedi. "Niye imkansız olsun ki? Hem ağzının içindeki kemiksiz et parçası konuşuyor da ben niçin konuşamayacakmışım? Su mülkünün sahibi dilerse beni de konuşturur. Biri beni bu hayalden çekip alsın. Bugün çok yorulduğum için suyla oynarken rüyaya mı daldım yoksa? Şuna bak hele, hala şüphede misin? Sen gerçek misin? Gerçek misin sen? Hem de hakikatin ta kendisiyim. Şimdiye kadar gördüğün her şeyden daha gerçeğim. Aklımı uçurumlara sürme. Bildiğim şeylerden şüpheye düşürme beni." Genç adam biraz düşündükten sonra suyu muhakeme edercesine bir tavırla sordu. "Madem ki her şeyden daha gerçeksin, şimdiye kadar niçin konuşmadın benimle?" "Hep konuşuyordum aslında seninle." "Ben niye duymadım o halde?" "Duymak için durup dinlemek lazım. Bugün onu başardın işte. Dünyada uğruna çırpındığın her şeyi anlamsız bulup buraya geldin. Huzuru aramaya geldin. Sessizliğe büründün ve lisanı hal dile geldi. Bütün bunlar çok tuhaf olsa da seninle konuşmak bana iyi geldi. Meğer arayıp durduğum şey bu tuhaflığın içindeymiş." "Hala tuhaflık deyip duruyorsun. Konuşmayı bırak da dinle sesimi. Dinle ki aradığın huzuru bulasın. Bütün renkleri unut ki huzurun rengine bürünesin." "Huzurun rengi var mı ki?" "Evet, huzurun rengi benim rengimdir." "Yine bilmediğim lisanla konuşmaya başladın. Aklımı zorlama ki şuracıkta divane kalmayayım. Renkten bahsediyorsun. Senin ne rengin var ne de kokun." "Tevazuun, teslimiyetin, sabrın rengine büründüm ben. O sebeple de görünürde bir rengim yok, doğru. Mülkümün sahibi takdir edenim böyle diledi." "Mülkünün sahibi mi? O da kim? Az önce de söyledim bunu." "Su mülkünün sahibi tanımıyor musun?" "Yo, tanımıyorum. Ama anlatırsan, unuttuğum biri ise eğer, belki hatırlarım." Varlığımın yegane malikidir O. Bütün zerrelerim O'nun hükmünde. Beni bir yağmur tanesi olarak şekillendiren de, toz bulutlarının içinde tonlarca ağırlıkta toplayıp saklayan da mülkümün sahibidir. Düşün bir hele, bu deryalar kadar suyu bulutların içinden yeryüzüne bir anda indirseydi ne olurdu? Her şey sular altında kalırdı. Şimdiye kadar hiç düşünmemiştim bunu. Durup dinleseydin yağmurun sesini, sessizliğe bürünüp temaşa etseydin bilirdin elbet. Düşünmeye vakit mi vardı sanki, sınavlar, okul, arkadaşlar diye geçirdiği içinden. Dilin sussa da kalbin konuşuyor. Sebepler, bahaneler hiç bitmez. İstesem ben de bir sürü bahane sunardım. Mesela, kusura bakma der ya kardeş, akacak o kadar çok mecra, geçilecek öyle engeller vardı ki sana bir türlü ulaşamadım diyebilirdim. Güldürdün beni. Seninkiler de bundan farksız. Neyse, seninle mücadele edecek gücüm yok zaten. Sen engel tanımayan, taşı delen bir güce sahipsin. İşte böyle. Bak, düşünmeye başladım bile. Bana taşı delecek kudreti bahşeden mülkümün sahibidir. Kimi zaman beni latif bir şebneme çevirir, kimi zaman da coşkun bir sele, zerrelerime hükmeden benim sahibim. Zerreler deyince, kimya dersinde suyun yanıcı iki hidrojen ve yakıcı bir oksijenin birleşmesiyle oluştuğunu görmüştük. Gerçek mi bu? Gerçek ya. Terkibin adı her ne olursa olsun, bu zerreleri birleştiren kim? Önce onu okumak lazım. Bu okuduğum kitapların hiçbirinde yazmıyor ki. Senin bildiklerinden başka bu kitap. İsmi Kainat Kitabı. Nereden bulabilirim bu kitabı? Gidip satın alayım. Satılmıyor. Durup dinleyene, sanata bakıp ardındaki en yüce sanatkarı bulana ücretsiz veriliyor. Yine aklımı bir bilinmezin eşiğine getirip bıraktın. Gölgeye bakıp da güneşi görememek, işte bu insanın en büyük zaafı. İlmiyle zerrelerimi kuşatan ve her şeye gücü yeten Malikim, yanıcı ve yakıcı olanı birleştirip ateşi âb-ı hayata çevirir. Onun rahmeti olmasaydı denizler ateş deryasına dönerdi. Mülkünün sahibi ne yüce bir alimmiş. Onun ilmini yazmak için ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa da buna kifayet edemez. Her şey tükenir de onun ilmi tükenmez. Çok merak ettim su mülkünün sahibini. Onu tanımak isterdim. Tanımak için çıkılan yolun sonu güzelliğe varır. Sen de onu bulacaksın yolun sonunda. Güzelliğe ve izzete kavuşacaksın. Büyüklerimiz de kendilerine ikram edildiğinde su gibi aziz ol derler. İzzetli olmak için senin gibi mi olmak gerek? Bunun sırrı ismimde gizli. Sudan başka ismin var mı ki? Devam edecek notuyla yazı burada nihayete ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşegül Balta imzalı "Bu mülkün sahibini tanıyor musun?" başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de. Ve son olarak şimdi de Doktor Ayça Toksöz imzalı "Göz Bebeklerimiz" başlıklı yazıyı sunacağız. Ana babamız olan göz bebeklerimizin yanı başında ver yansın edercesine ağlayarak dünyaya gözlerini açan bebektik. Geceleri kimi zaman açlıktan, kimi zaman sırf göz bebeklerimizin kokusunu doyasıya içimize çekmek için avazımız çıktığı kadar bağıran, kucağa alınıp bağıra basılınca sakinleşerek derin uykulara dalandık. Uykusunda gülen, dudaklarını büküp şekilden şekile girendik. Yatmaktan sıkılıp ilk etrafı keşfetme merakımızla emeklemeye çalışan, onunla da yetinmeyip ilk adımları atarak ikinci adımı atamayınca yine etrafı çığlıklara boğandık. Yere düşünce tutunacak bir elin uzanmasını bekleyendik. Tadından haz etmediğimiz gıdaları yüzlere püskürten, bununla da çok eğlenendik. İlkokul maceramız için alınan önlük, çanta, kırtasiye malzemelerine gelip gidip defalarca bakan, büyüdük de okullu olduk gururuyla etrafa caka satandık. Ergenlik psikolojisiyle göz bebeklerimize ne yapacaklarını şaşırtan, çaresizlik duygusunu onlara derinden hissettirendik. 18'li yaşlarda her şeyi bildiğini sanıp aslında pek de bir şey bilmeyendik. Arkadaşın kelamını göz bebeklerimizinkinden üste tutandık. Yüksek öğretim için evden uzaklara gidip ilk arkadaş çelmesine takılıp şaşkına dönendik. Yurttu, okuldu, evdi derken ayakları üzerinde durmaya çalışıp göz bebeklerimizin yanımızda olmasının ilk özlemlerini derinden hissetmeye başlayan, bayram tatillerinde kısa da olsa hasret giderebilmenin tesellisini duyandık. Evlenirken sevdiğiyle olmanın mutluluğuna rağmen göz bebeklerinden ayrılmanın verdiği hüznü yüreğinde hissedendik. Yavrusunu ilk kucağına aldığında gerçek manada göz bebeklerimizi anlamaya başlayan, yıllar geçtikçe onların yaşlandığını, hastalıklarla boğuştuklarına şahit olan ve bu olanları onlara konduramayandık. Yaşlılıklarını gördükçe kendi gelecek yaşlılığımızı sorgulayandık. Yavrularımız da göz bebeklerimizdi. Biz ana babanın nazarında, ana baba olacağımızın müjdesiyle bile hayatı değişenlerdik. Koca koca insanlardık hayal dünyalarına dalan. Doğumu, kucağımızı almayı, evimize ilk girişini defalarca kurgulayıp bununla şenlenenlerdik. İlk cennet kokusunu derince içimize çekip Rabbimize çokça şükredenlerdik. Sevinçten dünyaya ana baba olduğumuzu haykırmak isteyenlerdik. İlk eve geliş ve ikili hayattan çoklu hayata geçişte afallayanlardık. Aylarca, gecelerce, her gün defalarca evin içinde avazı çıktığı kadar bağıran göz bebeklerimiz için çaresizliği ve sabrı yudumlayanlardık. Uykusunda bile izlemeye doyamadığımız ilk kelime ağzından dökülürken ilk emekleme, ilk adımlarında sevinç çığlıkları atanlardık. Bin bir zahmet yemek yedirirken yüzümüze püskürtülen yemekle şaşkınlık ve öfke duygularına kapılıp ardından gülme krizlerine yakalananlardık. Okulunun sosyal faaliyetlerinde gururdan gözleri dolan, avuç içleri patlayıncaya kadar alkış tutanlardık. Yüksek öğretim için yolcu edip eve döndüğümüzde hüzün sessizliğine bürünenlerdik. İstediklerini alamadığımızda sancılar yaşayanlardık. Evlilik merasiminde bir yandan mutluluk duyan, bir yandan kopmak istememenin derin acısıyla harmanlananlardık. Torunumuzu kucağımıza almamızla büyük bir aile olmanın heyecanını ve saadetini yaşayanlardık. Yaşlanmaya başlayıp hastalıklar peyda oldukça endişe edilmesin diye mümkün mertebe saklayanlardık. Bizler de bebektik, büyüdük, yaşlandık. Aslında göz bebeklerimizde geçen ömrümüzde hissettiklerimizi kelimelere sığdıramayanlardık. Rabbimiz ayeti kerimelerde buyuruyor. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını vasiyet ettik. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak karnında taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi ve ana babaya iyilikte bulunmayı emretmiştir. Eğer ikisinden biri veya her ikisi senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa, onlara karşı öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de hep tatlı söz söyle. Onlara rahmet ve tevazu kanatlarını ger ve Rabbim, onlar beni küçükken merhametle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle de. Hadis-i şerifte buyrulur: Allah Teala'nın rızası anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah Teala'nın gazabı da anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle celbedilir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerif ışığında biz yavrularını göz bebekleri olarak gören, maddi ve manevi hayatımızı inşa eden, aslında bizlerin de göz bebekleri olan ana ve babalarımızın ellerinden öpüyor ve kusurlarımızın affını diliyoruz. Ebedi aleme göçenlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Doktor Ayça Toksöz imzalı Göz Bebeklerimiz başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenler, Şebnem Dergisi'nin Mart 2021 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.